Ayrım 10. Şey. Devran Tığlı. Sayfa 134. Mutluluk şüphesiz birkaç cümleye, birkaç sayfaya, birkaç nedine sığdırılamayacak kadar geniş ve engin bir konudur. Neredeyse yaşamın kendisidir. Burada bizim için geçerli olan ve yaşamımızı aktardığımız zaman yaşamımıza küçük mucizelere sebebiyet verecek, yıllarca değişmeyen, bizi yoran, üzen şeyleri belki biraz dur dememizi sağlayacak, bakış açımızı değiştirerek sorgulamayı, olanı olduğu gibi kabul etmeyip doğruyu ve güzeli arayan, düşünen insanlar olarak kendimize yeni, taze ve güzel bir dünya oluşturmamızı sağlayabilecek yaklaşımlara değinmeye çalışıyoruz. İnsanların kiminin daha mutlu, kiminin daha mutsuz olduğunu görüyoruz. Aynı dünyada, belki de aynı şeyleri yaşarken. Neden aynı evde aşağı yukarı aynı olayları yaşayan biri kardeşten diğeri daha mutlu olabiliyor, diğeri daha karamsar? Mutluluğun bir ölçütü var mı aklınıza gelen? Şunu yaşayan insan mutludur, şunu yaşayan insan da mutsuzdur diyebilir miyiz? Aklımıza ilk geleni söyleyelim hadi. Zenginlik. Ölçütü bu olsaydı mutluluğun, dünyadaki bütün zengin insanların çok çok mutlu olmaları gerekmez miydi? Üstelik de parasının çokluğu kadar çok mutluluk sahibi. Bunun aslında böyle olmadığını düşünüyorum. İki zengin insan düşünelim. Biri diğerinden daha zengin olsun. Daha zengin olan daha mutludur diyebilir miyiz? Daha az zengin olandan. Hayır. Bu bir ölçüt olamaz. Şüphesiz ki yokluk ve yoksunluk mutsuzluk için çoğu zaman bir nedenken varsıllık mutluluk için bir neden olamaz her zaman. Her şey yokken değerlidir, varken değil. Bir şeyin yokluğunu hemen hissedersiniz ama varlığına çabuk alışırsınız. Ağır bir hasta için mutluluk sağlığına kavuşmaktır. Ondan daha kıymetli hiçbir şey yoktur dünyada. Ne mal, ne mülk, ne de başka bir şey. Öyle değil mi? Ya sağlığı yerinde olan için de bu böyle midir? Şu an siz sağlıklısınız, dünyanın en mutlusu musunuz? Hayır. Diyelim ki o insan hastalığı yendi ve sağlığına kavuştu. Çok ama çok mutludur değil mi? Hatta hastalığının ona çektirdiği acının büyüklüğü oranında. Hani demiştik ya, yüreğimizin açılmasıdır mutluluk diye. Önce daraldığı yaşadığı acıyla, sonra ferahladı onu yenince ve açıldı. Genişledi yüreği. Peki bu mutluluğu ne kadar sürecektir? Zamanla azalacaktır. Tıpkı acıların zamanla azalması gibi. Zaman her şeyle acıyken, madalyonun diğer tarafında da düşmanı değil midir birçok şeyin? Hastalıktan zaman olarak uzaklaştıkça, sağlığına her geçen gün alışmaya başladıkça, mutlu olma derecesi de orantılı bir biçimde azalacaktır. Yoksulluğu hastalığa, zenginliği sağlığa benzetebiliriz bu bağlamda. Yaşam ve insan. Derinine incelendiğinde hem çok karmakarışık hem de garip bir döngüsü var. Her şeyin mutlaka bir sebebi ve sonucu. Ve asla bize anlatıldığı kadar değil dünya. Ne de biz bildiklerimiz, daha doğrusu bildiğimizi sandığımız şeyler bilmediklerimizin yanında gözükmez bile. Mutluluğu her şeye sahip olmak olarak görür çoğu insan. Belki de hepimiz. Gerçekten her şeye sahip olmak kişiyi mutlu eder mi? Hatta bilakis mutsuz mu eder? Bunu bir irdeleyelim isterseniz. Öncelikle her şey olmasa bile, çünkü her şeye sahip olunamaz, mutlaka bir şeyler eksik olacaktır. Çok şeye sahip olan ya da sonradan sahip olmuş insanların düştüklerini fark etmediğimiz bir bunalımları vardır. Çünkü zirvenin kendisi değildir aslında güzel olan. Zirveye çıkmaya çalışmaktır, hayal etmektir, oraya çıkmayı düşlemektir. Zirveye çıkarken verdiğiniz emeklerdir sizi mutlu eden ve oraya çıkarken başka başka, hiç ummadığınız şeyleri de yaşamanızdır. Çok istediğimiz ve elde ettiğimiz bir şeyler olmuştur mutlaka hepimizin. Çok mu mutlu olduk? Hayır. Ya da en azından düşlediğimiz kadar değildi. Değil mi? Hatta kimi zaman hayal kırıklığına bile uğradık. Bu muymuş çok istediğim dedik belki de. İki tehlikesi vardır başarmanın. Hayalleri gerçekleştirmenin, zirveye çıkmanın. Birincisi amacınızın bitmesi, ikincisi ise gerçekle yüz yüze gelmeniz. Amaçlar insanı yaşama bağlar, zinde tutar, her daim genç kılar. Amaçlarınız bittiğinde yaşlanırsınız, yaşla değil, siz de bitmişsinizdir. Gece çok geç yatmış olsanız bile sabah eğer sevdiğinizle görüşeceksiniz, hele uzun bir soluktan sonra görüşüyorsanız nasıl da fırlarsınız yatağınızdan. Sanki yorgun, uykusuz olan siz değilsiniz. Büyük bir amacınız vardır çünkü ve bu size dünyanın en büyük enerjisini verir. İstemediğiniz bir şey içinse uyanmaya, yataktan kalkmaya çalışmak ölümdür sanki, değil mi? Bu bağlamda mutluluk için önemli iki neden geliyor aklıma. Sevdiğiniz bir işte çalışmanız ve de sevdiğinizde evlenmeniz ya da evlendiğinizi sevmeniz. Amaçlarımızı elde etmiş isek ve eğer o zirvedeki son nokta ise bir anda bize enerji veren, bizi ayakta tutan amaç yok olur ve ne yapacağımızı şaşırırız. Dileğim ölümüne değin hiç kimsenin zirvenin sonunu görememesidir. Şüphesiz ki amaçlarını elde etsin, zirvesine çıksın ama her zirveye çıkışında onu daha da yüksekte bekleyen zirveleri olsun. İkinci yıkım ise gerçekle yüz yüze baş başa kalmaktır. Hiçbir şey düşleri kadar güzel olabilir mi insanın? Elde edince ise daha önce hayal ettiklerini, düşlerini bulabilir mi o anda? Kimi insanlar ise ben bu kadarını düşlemiyordum der. Umduğumdan da güzelmiş, doğrudur. Düşlemediği içindir bu. Düşünmediği, bundan dolayı da hayal etmediğindendir. Düşünmeden, düşün içinde bulmuştur kendini. Bundan dolayı bunca güzeldir. Çok düş kurmanın, daha doğrusu bunu abartmanın ne kadar yanlış ve bizi üzebilecek, geri atabilecek bir neden olabileceği görülüyor bu örnek ve farkındalıklarla. Şüphesiz ki hayal edeceğiz, düşleyeceğiz ve bunlar bizi harekete geçirecek. Bir şeyi düşlemeden nasıl gerçekleştirebiliriz ki zaten? Ama bu düşlerimiz ve gerçeklerimizin birbirleriyle örtüşmesi, paralel olması koşulu ile olabilir ancak. Yoksa belirli bir tarihi olan ama asla elde edemeyeceğimiz bir hayal ise bu, bizim bunu gerçekleştirme şansımız az ya da hiç yoksa o tarihte yaşanan travmayı siz bir düşünün. Beklentilerin oranı yükseldikçe insan aslında daha mutsuz olmaya yol almış da oluyor çoğu zaman. Çocukken bindiğimiz bir bisiklet, üstelik bizim bile olmayan, belki bizi dünyanın en mutlusu yaparken büyüdükçe beklentileri de büyüyor insanın ve son model olmadığı için üstelik de bizim olan bir araba bir bisiklet kadar mutlu edemiyor. Ya da çocukken içtiğimiz bir çorbanın tadını en lüks restoranlarda yeri geliyor bulamıyoruz. Tevazunun sadece insani bir erdem olduğunu düşünürüz değil mi? Yaşamında mütevazı olan, öyle düşünen ve davranan bir insan beklentileri oranında daha mutlu, huzurlu değil midir? Ya da kıskançlığın sadece kötü bir huy olduğunu düşünürüz. Oysa zarar önce kendine değil midir? Hiç istenmeyen bir duyguyu sürekli kendini yaşatmak zorunda bırakır. Kıskançlığından dolayı bozulan ya da hiç kuramadığı ilişkiler ise buna keza. Veyahut da iyi insan olmanın sadece insani, kutsal bir değer olduğunu düşünür, asıl iyiliği aslında kendimize yaptığımızın farkına varmayız. Oysa bütün güzel özellikler insanın bir erdemi olurken uzun vadede ama hiç belli etmeden kişinin mutluluğu ve huzuru olur. Güzel olması onun yaşamını güzelleştirir. İyisi de kötüsü de döner gelir hep insana. Ve ne ederse insan kendini etmez mi? Yukarıda da denildiği üzere mutluluğun genel geçer bir kıssası yok. Her durumda ve her insanda farklılık oluşturabiliyor. Başka örnekleri de ele alabiliriz ama durum denilen bakış açılarından çok da farklı yerlere götürmeyecektir bizi. Dertsiz olmak bile çoğu zaman bir dert sebebi iken mutluluğu başka nasıl bir ölçüt koyabiliriz ki? Düşünün ki normal bir anımızda dertsizken içli bir ezginin belki bizim için anlamı anısı olan bir ezginin bizi hüzünlendirmesine, onu sonuna kadar dinleyip belki tekrar tekrar gözlerimizin dolmasına izin veririz. Neden? Neden unutmak istiyorum diyen bir aşık, Sevdiğiyle parçası olan şarkıyı dinler. Kimi içer gidip daha da dertlenir. Kimi sessizce ağlar köşesinde. Acısına daha da yoğunlaşır. Neden? Dertsizlik bir boşluktur çünkü. Birçok nedenden biri budur. Dertsiz olmak asla mutlu olmak anlamına gelmez. Hiçbir neden yokken, hatta içinde sıkıntı bile yokken asık suratlar görürsünüz. Sebebini sorarsınız. Bilmiyorum, hiçbir neden yok aslında. Dertsizde. Yani dertsizlik de bir dert sebebi olabilir. Bu konu sonsuz açılımlar olacak bir konudur. Ne kadar yazarsak yazalım, ne dersek diyelim hep eksiktir. Burada sadece bir kısmını ele alabiliyoruz. Neden mutlu olmak istiyoruz ve nasıl mutlu olabiliriz? Soruluna verilecek cevaplar kitabın geneline yayılmıştır aslında. Çoğu zaman gizli bir şekilde. Bu ve bundan sonra gelecek kitaplarda yaşadıkça ve fark ettikçe, gördükçe ve ömrümüz vefa edip de yaşam izin verdikçe sizlerle düşünce, duygu ve bildiklerimi paylaşmak en büyük arzumdur. Yazının başındaki soruya dönecek olursak, neden mutluluğun peşinden bunca koştuğumuzun cevabını ne tam anlamıyla anlatabilir, ne de anlayabiliriz? Bunun böyle olmasını ancak ilahi bir dengeyle açıklayabiliriz. Dertlerin, sıkıntıların da bir amacı vardır, mutluluğun da. Her şeyin bir nedeni ve sonucu olduğu gibi. Yani çabalamamız ve çalışmamız için. Yerimizde saymamak için, yerinde durmamak için, daha ileriye gitmek için, düzeltmek için, güzelleştirmek için, yeni şeyler keşfetmek için, bulmak için. Mutsuzluktan kaçınıp mutlu olabilmek için çabalarken iş yapmamız, mücadele edip sistemlerin ve sistemlerimizin çarklarını döndürebilmemiz için, onu bulmak için. Ayakkabımın altı sağlam, asla kaymaz diye düşünürken kayıverdi ayakkabımın altındaki kar, düşüverdim. Beraberiz. Yürüyoruz birlikte güneşe doğru. Bahar çiçeklerinin arasından sarı çiçekler neredeyse belimizde. Otlarla birlikte arada mor çiçeklerle göğe yetişmeye çalışırcasına. Sıkı sıkıya sarılmışlar birbirlerine. Hiç bırakmayalım birbirimizi dercesine. Uçsuz bucaksız bir kır bu. Kimi zaman engebeli, inişli çıkışlı. Uzaklardan gelen su sesiyle, bize eşlik eden kelebeklerle, her şey sen için sevgilim. Sebep olsun diye gülümsemene. Yan yana yürüyoruz. Benim sol, senin sağ elin çiçeklerinin üzerinde. Değiyoruz. Hissediyoruz kokularıyla birlikte. Yere yatıyorlar geçtiğimiz yerler. Sonra tekrar kaldırıyorlar başlarını gülümseyerek. Sana saygısından, eğildikleri yerden. Hepsi sana gülümsüyor. Hepsi sen değdin diye mutlu şimdi elinden. Onlara güzelliklerine dalmışken sen, kayboluyorum bir ara ben. Ve bir vakit sonra gözlerim beni ararken uzaklarda hafif telaşla tam arkandan kır çiçeklerinden yaptığın tacı takıyorum usulca saçlarına. Kuşlar da eşlik ediyorlar sana, gülleri bırakıp gülüme. En güzel melodileriyle uçuşuyorlar başının üstünde. Yürüyoruz güneşimize doğru. Benim sağ, senin sol elinden güç alarak. Ve rüzgar saçlarını yalıyor çiçeklerle beraber. Bir yanın hüzün, diğer yanın bahar. Yüreğinde yine o şarkı, sesi bana geliyor. Bu yürüyüş bitmesin hiç. Varsak güneşe bile. Kötü duygu önce sana zarar verir. İyi insan aslında önce kendine iyidir. Bütün güzel duygular iyi insan özelliği ve ona iyinin güzelliğini bulaştırırken her kötü duygu da yine kötülüğünü bulaştırır onu yaşayan insana. Çünkü her türlü kötü duygun sonuçta kişinin kendisine rahatsızlık veren bir tarafı vardır. Nefretin, kıskançlığın, kinin. Bu kötü duygular sadece kötü duyguların hissedildiği insana mı zarar verebilir sizce? Belki ona da zarar verebilir ama önce zararı kendinedir. Çünkü yaşanan o duygular tahmin edersiniz ki insana haz vermeyen, acı çektiren duygulardır. Bana büyük kötülükleri dokunmuş, hayatımı bir dönem zehir etmiş, insan suretine girmiş birisi vardı. O kadar nefret ediyordum ki ondan, gece gündüz neredeyse her saniye aklımdaydı. Hatta kendi kendime bir sevgiliyi bile bu kadar düşünemezdim gece gündüz diye düşünmüştüm. Gerçekten her saniye aklımdaydı ve düşündükçe bana mutsuzluk veriyordu. Artık bana yapabileceği bir kötülük kalmamışken, tamamen hayatımdan çıkmış olmasına rağmen, beynim onu ve yaptıklarını hatırlatarak, yüreğime o kötülükleri, o acıları tekrar yaşatıyordu. Ne ilginçti ki, bana bir kere yaptığı kötülüğü ben, yüzlerce kez düşünerek, yüzlerce kez yaşıyordum. Nefret ettikçe ondan daha da mutsuz oluyordum. Sonuçta nefret sanki karşındaki kişiye duyulan bir duyguymuş gibi, ona aitmiş gibi dursa da o kasvetli duygu sonuçta senin yüreğinde yaşıyor. Ve seni ele geçiriyor. Hatta öyle ki mantığın çalışmıyor zamanla ve normalde yapmayacağın hiç alakasız hataları yapmaya başlıyoruz. Mesela hayatında değer verdiğin başka şeylerle ilgilenip onları beslemek yerine kendini tüketmeye başlıyorsun. Neden onu düşünüyorum ki hem de bunca çok diye düşündüm. Ve anladım ki nefret de tıpkı aşk gibi çok güçlü bir duyguydu ve insanı ele geçiriyordu. Hayatını alt üst ediyordu. Zamanımı, düşüncelerimi, hazlarımı, çoğu zaman uykularımı hatta sağlığımı bile bu insan için yok ettiğimi fark ettiğimde nefret etmekten vazgeçtim. Ve ondan sonra da bir daha ne yüreğime ne de beynime sokmamaya çalıştım. Hem o insanı hem de nefret duygusunu ve normal yaşamıma döndüm. Hele hele sevmediğim bir insana göre yaşamak çok akıllı bir tutum gibi gelmedi bana. Nefret bile olsa sonuçta ona göre yaşıyor insan. Ve hep aklında o insan. İnsan annesini, ailesini ya da sevgilisini o kadar düşünse yaşamında birçok şey o kadar güzelleşecek ki. Hele bu bizim toplumumuz o kadar yaygın ki insanlar yaşamlarını kendilerine göre değil hep birilerine göre yaşıyor. Kıskançlıktan, nefretten, sevilme takdir edilme isteğinden ya da aşağılanmaktan korkmaktan gibi değişik duygular yön veriyor insanlara. Aslı, diğer insanlar yön veriyor, yönetiyor ya da biz hiç farkına bile varamıyoruz. Garip bir şekilde esaret altında yaşıyoruz ve kendi ellerimizle veriyoruz özgürlüğümüzü. Bir filozofun güzel bir sözü vardı. İyi insanların intikamı affetmek ve unutmaktır. Gerçi bundan daha da büyük bir intikam da görmedim ya. Yok sayıyorsunuz onu. 10. ayrımın sonu sayfa 145.